20. yüzyıl. Huzurdan uzak, çatışmalarla, savaşlarla geçmiş olan 100 sene. Geride bırakılan 100 milyonlarca evsiz, sakat ve ölü kimse. İçinde yaşadığımız yeni yüzyılda da dünya genelinde şiddet ve zulüm hüküm sürüyor. Birçok masum insan farklı milletlerin arasındaki gerilimler yüzünden acı çekiyor. Dünyanın dört bir tarafında insanların çoğu evlerinden dışarı çıkmaya cesaret dahi edemiyor. Her gün yüzlerce kişi akrabalarının, dostlarının, anne veya babalarının bir çatışmada yaralandığını ya da öldüğünü haber alıyor. Tüm bunlara rağmen kimi insanlar dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasına ihtiyaç duyulan böyle bir dönemde medeniyetler arasında bir çatışma ortamı oluşturmak için çaba harcıyor. Ancak bu çabanın makul karşılanması ve buna karşı kayıtsız kalınması mümkün değildir. Çünkü medeniyetler arasında doğacak bir çatışmanın insanlık için büyük bir felakete neden olacağı çok açıktır. İşte böyle bir felaketin engellenmesinin en önemli yollarından biri, medeniyetler arasında diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilmesinden geçmektedir. Üstelik bu çok kolaydır. Çünkü İslam ve Batı dünyası arasında bazılarının iddia ettiği gibi derin farklılıklar yoktur. Tam tersine bu belgeselde delilleriyle ortaya koyacağımız üzere İslam medeniyeti ve Batı medeniyetinin temelini oluşturan Yahudi-Hristiyan kültürü arasında pek çok ortak yön bulunmaktadır. Bu ortak yönler temel alınarak dünyadaki sorunlara el birliğiyle çözüm bulmak çok kolay olacaktır. İslam ahlakı hem Yahudiliği hem de Hristiyanlığı Allah'ın vahiyle doğmuş ilahi dinler olarak görür. Peygamberlerini kabul eder, kitaplarını tanır. Onları inkarcılarla putperestlerle bir tutmaz, aksine kitap ehli olarak tanımlayarak Müslümanların onların inançlarına tolerans ve saygı göstermesini sağlar. Bakara suresinde bu konu şu şekilde bildirilmektedir. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Bahsedilen bu kitaplar, Kur'an'da Hazreti İbrahim'in sayfaları, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti Davud'a indirilen Zebur ve Hazreti İsa'ya indirilen İncil olarak bildirilir. Ne var ki, Kur'an hariç diğer kitaplar zaman içinde bir takım insanlar tarafından tahrif edilmişlerdir. Dolayısıyla bazı bölümlerinde hak dinden uzak yorumlar ve açıklamalar yer alır. Kur'an'da bu tahribatla ilgili olarak Maide suresinin 41. ayetinde bazı Yahudi din adamlarının Tevrat'ta kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırdıkları, Bakara suresinin 79. ayetinde kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır dedikleri, yani Allah'ın kitabını değiştirdikleri haber verilir. Hristiyanlarsa Nisa suresi 171. ayette bildirildiği üzere Hazreti İsa'yı ilahlaştırarak Allah'ı tenzih ederiz, çok büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Allah, Kur'an'da kitap ehlinden kimselerin ahlaki hatalarına da dikkat çeker. Ama bunlar elbette ki kitap ehlinin tümünün gaflet ve yanılgı içinde olduğu anlamına gelmez. Allah, Yahudi ve Hristiyanlar arasında da kendisine samimiyetle bağlı olan kişilerin bulunduğunu çeşitli ayetlerde haber verir. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Unutmamak gerekir ki her insanın kalbini Allah bilir. Dolayısıyla Müslümanın bakış açısı, kitap ehli arasında da samimi olarak iman eden ve kurtuluşa eren pek çok insan olabileceği yönündedir. Bu bakış açısı korunduğunda iman edenler arasında sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurmak çok daha kolaylaşacaktır. Kur'an'da bildirilen peygamber kıssalarında bu mübarek insanların Allah'ın varlığını ve dinini tebliğ edişleri, inkar edenlere karşı yürüttükleri fikri mücadele haber verilir. Tebliğ ettikleri insanların verdikleri karşılık detaylı olarak bildirilir ve elçilerin gösterdikleri sabır, fedakarlık, samimiyet, ince düşünce, insaniyet gibi üstün ahlak özellikleri tüm inananlara örnek gösterilir. Dolayısıyla tüm peygamberlerin Rabbimizin seçtiği kutlu insanlar olduğunun bilincinde olan Müslümanlar da gönderilmiş olan bütün peygamberlere iman ederler. Allah, bu peygamberlerden biri olan Hazreti Musa'yı Firavun'un esareti altında bulunan İsrailoğullarına elçi olarak göndermiş ve ona kitabı vermiştir. Hazreti Musa, gerek Firavun'a ve yakın çevresine, gerekse kendi toplumu içindeki münafık karakterli ve zayıf imanlı insanlara karşı büyük bir mücadele yürütmüştür. Bu kutlu peygamber, Allah'a olan teslimiyeti, tevekkülü, sabrı, cesareti, fedakarlığı, aklı, azmi ve şevkiyle tüm inananlara daima örnek olmuştur. Elbette ki Müslümanlar, Allah'a sımsıkı bağlı bir elçi olan Hazreti Musa'ya da içten bir saygı duyar ve iman ederler. Hazreti İsa ise Kur'an'da Nisa suresinin 171. ayetinde Allah'ın elçisi ve kelimesi olarak tanıtılır. Enbiya suresi 91. ayetinde onun insanlığa bir ayet, yani alamet kılındığı bildirilir. Mücadelesi, mucizeleri, hayatı hakkında hikmetli bilgiler verilir. Hazreti İsa bir Kur'an ayetinde şöyle övülmektedir. Hani melekler dediler ki, Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Elbette ki Allah katında seçkin ve saygın olan ve Rabbimize yakın kılınan Hazreti İsa'yı sevmek her Müslümanın en doğal tavrıdır. Müslümanlar, kavmine büyük mucizelerle Allah'ın ayetlerini bildiren ve ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez gelerek inkar edenlere karşı mücadele verecek olan Hazreti İsa'nın gelişini heyecanla beklemektedir. Müslümanların kitap ehline karşı tutumlarında her konuda olduğu gibi en güzel örnek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere ve Hristiyanlara karşı her zaman son derece adil ve merhametli davranmıştır. İlahi dinlerin mensuplarıyla Müslümanlar arasında sevgi ve uzlaşmaya dayalı bir ortam oluşturulmasını istemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve sonrasında Hristiyan ve Yahudilerin kendi dinlerini diledikleri şekilde yaşamalarına izin verecek ve özerk cemaatler olarak varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlayacak anlaşmalar yapılmış ve böylece onlara çeşitli güvenceler verilmiştir. Buna en güzel örneklerden biri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyan olan İbn Haris bin Ka'b ve kavmine yazdırdığı anlaşma metninde bulunmaktadır. Şark'ta ve Garp'ta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, Peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Hristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse istemeden İslam'ı kabule zorlanmayacaktır. Hristiyanlardan biri herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar. Maddelerini yazdırdıktan sonra kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ankebut suresi 46. ayetini okumasıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin emrettiği ahlakın bir gereği olarak kitap ehline karşı yalnızca anlayış ve merhamet göstermekle kalmamış, İslam idaresi altındaki Yahudi ve Hristiyanların korunup kollanması gerektiğini de sahabeye öğretmiştir. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Ebru, Makna, Hayber, Necran ve Akabe'li kitap ehline verilen beratlar, Müslümanların kitap ehlinin can ve mal güvenliğini garanti altına aldıklarının ve onlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanıdıklarının önemli delillerindendir.
Tarih boyunca İslamiyet'in ilk dönemlerinde Bizansların Mısır ve diğer bölgelerdeki Yakubi Hristiyanlarına karşı Haçlı seferleri sırasında Katoliklerin güzergahları üzerindeki ve Kudüs ve çevresinde yaşayan Yahudilere ve Ortodokslara karşı, Avrupa'da Hristiyanların Yahudilere karşı, İspanya'da Hristiyanların Müslümanlara ve Yahudilere karşı izledikleri baskı ve şiddet politikasının benzerine İslam topraklarında hiçbir zaman rastlanmamıştır. İspanya'dan sürülen ve çeşitli ülkelere sığınan Yahudiler bu topraklarda çok büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmışlar. Hatta çoğu kentlere girmelerine izin verilmediği için açlık ve susuzluktan şehir girişlerinde hayatlarını kaybetmişlerdir. Cenovalıların gemilerinde yolculuk edenlerse gemi çalışanları tarafından ya zulme uğratılmışlar ya da esir olarak korsanlara satılmışlardır. Ancak İspanyol zulmünden kaçan Yahudiler aradıkları huzuru ve güvenliği yalnızca Osmanlı topraklarında bulmuşlardır. İmparatorluğunun sınırlarını Yahudilere açan Sultan Beyazıt ise Yahudilere gereken hoşgörü ve özenin gösterilmesi için tüm eyaletlere bir ferman göndermiştir. Fermanda
İspanya Yahudilerini geri çevirmek şöyle dursun, tam bir içtenlikle karşılanmaları, aksine hareket ederek göçmenlere kötü muamele yapacakların veya en ufak bir zarara sebebiyet vereceklerin ölümle cezalandırılacakları bildirilmiştir.
Dindarlığıyla tarihe geçmiş olan Sultan Beyazıt'ın bu misafirperverliği ve hoşgörüsü hiç kuşkusuz Kur'an ahlakına olan bağlılığından kaynaklanmıştır. İslam idaresiyle birlikte ahalisi huzur bulan topraklardan biri de Filistin'dir. Filistin'de yaşayan Yahudi ve Hristiyan cemaatler İslam idaresinin olduğu dönemlerde inanç özgürlüğüne sahip olmuş, Müslümanların yönetimi altında huzur ve güvenlik içinde yaşamışlar, ticaret ve zanaatle serbestçe ilgilenmişlerdir. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu bölgede 500 yıl boyunca barışı ve güvenliği sağlamış, Osmanlı'nın kurduğu nizamı daha sonra yeniden inşa etmek mümkün olmamıştır. İsrail Dışişleri Eski Bakanlarından Abba Eban, Osmanlı'nın Kudüs ve çevresine getirdiği özgürlük ve hoşgörüyü şu şekilde ifade etmiştir.
Romalılardan ve her istilacıdan sadece zulüm, kan ve işkenceye layık görülen Kudüs ve Yahudi halkı ancak ve ancak Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü fethetmesinden ve bu fethin kanuni tarafından pekiştirilmesinden sonradır ki insanca yaşamanın eşitliğin ne demek olduğunu ve huzur tadının ne anlama geldiğini öğrendi. İslam dünyasının dört bir yanında Müslümanlarla Yahudiler ve Hristiyanlar asırlar boyunca aynı şehirlerde, hatta aynı mahallelerde bir arada huzur ve güvenlik içinde yaşamışlardır. Ehli kitap mensupları Müslümanların yönetiminde olan bölgelerde diledikleri gibi ticaretle uğraşıp mal sahibi olmuş, çeşitli meslek gruplarına dahil olabildikleri gibi devlet kademelerinde, hatta sarayda dahi görev almışlardır. Fikir ve düşünce özgürlüğünden en üst düzeyde faydalanmış, ilim ve kültür hayatının bir parçası haline gelmiş ve arkalarında günümüze kadar gelen eserler bırakmışlardır. Sosyal haklarını kullanmalarına engel olabilecek hiçbir baskıyla karşılaşmadıkları gibi inanç ve ibadet özgürlüğünden de en üst seviyede faydalanmışlardır. İslam tarihinde görülen bu eşsiz hoşgörü ve adalet anlayışının temeli elbette Kur'an ahlakıdır. Kur'an ahlakını uygulayan Müslümanların idaresindeki topraklarda her zaman güvenlik, adalet ve barış hakim olmuştur. Halkın mutluluğunu ve refahını esas alan bu yönetimler, kendilerinden sonra gelen pek çok nesle örnek olacak bir sistem kurmuşlardır. Günümüzde de merhameti, şefkati, adaleti, tevazuyu, sabrı, fedakarlığı emreden gerçek Kur'an ahlakının İslam dünyasında yaygınlaşmasıyla hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin huzur ve güvenlik bulacakları bir düzenin inşa edilmesi mümkün olacaktır. Günümüzde hangi gruba veya inanca ait olursa olsun radikal eğilimler dünya barışını ve güvenliğini tehdit eden unsurların başında gelmektedir. Radikalizm herhangi bir konuda kökten ani değişimler savunmak ve bu yönde sert ve tavizsiz bir politika izlemek anlamına gelir. Radikaller köklü değişiklikler peşinde olan ve bunun için sert, sivri, hatta kimi zaman saldırgan bir üslup kullanan kimseler olarak bilinir. Radikalizmin belirgin bir özelliği öfkeli üsluptur. Bu üslup, radikal kimselerin konuşmalarında, yazılarında, gösterilerinde belirgin biçimde ortaya çıkar. Radikal hareketlerde şuurlu tavırların yerine körü körüne savunulan tabular ve bu tabular doğrultusunda gelişen kitle psikolojisi alır. Söz konusu kitle psikolojisi kimi zaman öyle bir hal alır ki neyi niçin yaptığını dahi bilmeyen kişiler etraflarına zarar veren saldırgan insanlara dönüşebilirler. Hoşgörü ve anlayışın tamamen ortadan kalktığı böyle bir ortamda karşı tarafın ne düşündüğünü, neyi savunduğunu dinlemeye ve anlamaya gerek bile duymadan farklı ideolojilere, farklı inançlara, farklı ırklara karşı düşmanlık duyulur.
Zararlı ve yıkıcı bir hareket olmasına rağmen radikalizmin taraftar toplayabilmesinin temelinde cehalet yatmaktadır. Günümüzde radikalizm, Hristiyan ve Yahudi toplumları içinde olduğu gibi İslam dünyasında da ortaya çıkabilmekte ve bu durum iki medeniyet arasında çatışma öngörenler tarafından suistimal edilmektedir. Gereği gibi bilgilendirilmeyen ya da yanlış veya tek taraflı bilgilendirilen kitleler aşırı akımların etkisi altına girebilmekte, bu akımların öne sürdüğü fikirleri muhakeme etmeden kabullenebilmektedirler. Bu nedenle radikalizmle fikri mücadelede eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Manevi değerlerin anlatıldığı ve barışın öneminin sıkça vurgulandığı bir eğitim yöntemiyle radikal eğilimler de hızla ortadan kalkacaktır. Çağımızda Hristiyan dünyasının büyük çoğunluğunun diğer dinlerin mensuplarına karşı İncil'de yer alan hoşgörü, sevgi ve saygı prensipleriyle yaklaşması son derece önemli bir gelişmedir. Bir zamanlar daha etkin olan tutucu anlayış yerini hoşgörü ve toleransa bırakmıştır. Buna rağmen Hristiyan dünyasında halen nadir de olsa farklı inançlara mensup kişilere karşı hoşgörüsüz ve hatta saldırgan yaklaşımlara rastlanabilmektedir. Kimi dini liderler diğer dinlerle ilgili doğruluk payı olmayan açıklamalarda bulunmakta, bu dinlere inanan kişilerin günahkar ve suçlu olduklarını öne sürmektedirler. Ayrıca Orta Çağ'daki haçlı zihniyetini koruyarak Müslümanlara karşı saldırgan yorumlar yapan bazı Hristiyan liderler, Eski Ahit'e bir takım anlamlar yükleyerek yakın gelecekte Müslümanlarla Batı dünyası arasında bir savaş yaşanacağını, daha da kötüsü yaşanması gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak barışı tesis etmek yerine savaş çağrısı yapmak, tarihte de birçok örneği olduğu gibi insanlığa yalnızca yıkım getirecektir.
Radikal Hristiyanların en önemli yanılgılarından bir diğeri ise yaşanması gerektiğini düşündükleri bu savaşı, yani Armagedon'u Mesih'in gelişinden önce gerçekleşmesi gereken bir olay olarak değerlendirmeleridir. Oysa bu çarpık anlayış Hazreti İsa'nın Hristiyanlara öğretmiş olduğu ahlaka tamamen terstir. Çünkü İncil okunduğunda Hazreti İsa'nın insanlara hep sevgi, barış ve dostluk tavsiye ettiği görülür ve bu savaş beklentisi içindeki kişilerin büyük bir aldanış içinde olduklarını gösterir. Ayrıca tüm Hristiyanlar bilmelidirler ki Hazreti İsa Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelişini yalnız Hristiyanlar değil, Müslümanlar da büyük bir heyecanla beklemektedir. Çünkü bu mucizeye Kur'an'da işaret edilmekte ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de Allah'ın bu mübarek peygamberinin gelişi açık olarak bildirilmektedir. Dolayısıyla hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar bu büyük mucize için ortak bir bekleyiş ve hazırlık içinde olmalıdırlar. Yapılması gereken en önemli hazırlıksa Allah'ın razı olacağı bir ahlak içinde olmaya çaba göstermektir. Unutmamak gerekir ki Hazreti İsa'nın gelişiyle birlikte Allah'ı inkar eden felsefeler ve putperest inançlar fikren yenilgiye uğrayacak, ırkçılık, faşizm gibi ideolojiler silinecektir. Böylece dünya savaşlardan, çatışmalardan, etnik düşmanlıklardan, zulüm ve haksızlıklardan kurtulacak, insanlık barış, mutluluk ve huzur içinde bir dönem yaşayacaktır. Dolayısıyla samimi olarak Hazreti İsa'nın gelişine hazırlanan dindarların böyle bir ortamın altyapısını oluşturacak ortak çalışmalarda bulunmaları şarttır. Her türlü çatışmayı engellemek için gayret etmeleri, ayrılıkları, tartışmaları ve husumetleri bir kenara bırakmaları gerekmektedir. Burada bir nokta gözden kaçırılmamalıdır. İki toplum arasında anlayışa ve saygıya dayalı bir ilişki kurulmasını engellemeyi amaçlayan açıklamalar ve yaklaşımlar hiç şüphesiz en iyi şekilde Hristiyanlar tarafından etkisizleştirilebilir. Hristiyanların bu sorumluluğu İncil'de şöyle ifade edilmektedir. Fakat Allah'ın kulları gibi iyilik işleyerek akılsız adamların cehaletini susturun. Bütün insanlara hürmet edin, kardeşliği sevin, Allah'tan korkun. Bugün Yahudi dünyasının bir kısmında Yahudi olmayan insanlara karşı kin ve nefret telkin eden, özellikle de Filistinlilere karşı olabilecek en sert ve acımasız yöntemlerin kullanılmasını savunan radikal bir eğilim vardır. Bu eğilim, İsrail devleti içindeki bazı çevrelerde de önemli bir ağırlığa sahiptir. İsrail'in yarım yüzyılı aşkın bir süredir Filistinlilere ve diğer Arap komşularına karşı izlediği saldırgan, işgalci, uzlaşmaz tutumun ortaya çıkmasında ve devam etmesinde bu eğilim önemli bir rol oynamaktadır. Kuşkusuz 25 Şubat 1994 tarihinde Hazreti İbrahim Camii'nde ibadet yapan Müslümanlara ateş açan Baruch Goldstein gibi militanların bağlı olduğu Kahane grubu ve benzeri radikal grupların taraftarları İsrail Yahudi toplumu içinde küçük bir azınlığı oluşturmaktadırlar. Ama bu azınlığı onlara kıyasla daha ılımlı olsalar da fikren besleyen bir radikalizm kültürü vardır ve bu da gerek Orta Doğu gerekse dünya barışı için tehlike olmaya devam etmektedir. Yahudi radikalizmini doğru analiz etmek ve hiçbir Yahudi'ye haksızlık yapmamak için Yahudi radikalizmine neden olan kaynakları dikkatle incelemek gerekir. Bu kaynaklardan ilki, bazı Yahudilerin dini kaynaklarını yanlış yorumlamalarından kaynaklanan Yahudi olmayanlara karşı düşmanlık psikolojisidir. Bu psikolojiyi doğuran ana nedenlerden biri, milattan sonra 1. yüzyıldan sonra diasporada yaşamaya başlamış olan Yahudi halkının Hristiyan topraklarında asırlar boyu baskı ve zulüm görmesidir. Bu baskı ve zulüm, bazı diaspora Yahudilerinin bir kısmında Yahudi olmayanlara karşı düşmanlık hissinin gelişmesine yol açmıştır. Bu his, özellikle Yahudilerin geleneksel bazı kaynaklarına da yansımış, bu geleneksel eserlerin yazarları çoğu zaman eski ahitteki hükümleri de çarpıtarak veya yanlış yorumlayarak Yahudi olmayanlara karşı hile yapılabileceği, zarar verilebileceği gibi hatalı hükümler vermişlerdir. Bu hükümler ve oluşturdukları gelenek, günümüz Yahudi toplumu içindeki bazı unsurların halen Yahudi olmayanlara karşı büyük bir güvensizlikle ve hatta nefretle bakmasına neden olabilmektedir. Yahudi radikalizminin ikinci kaynağı ise 19. yüzyıl sonunda doğan radikal Siyonizmin dönemin sosyal Darwinist sömürgeci ideolojilerinden aldığı ilhamdır. Siyonizm, 19. yüzyılın sonunda Yahudilerin Filistin'de bir ulus devlet kurması projesi olarak doğmuştur. O dönemde dünya üzerinde hiçbir devletleri olmayan ve içinde yaşadıkları ülkelerin çoğunda da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören antisemit baskı ve saldırılara maruz kalan Yahudilerin böylesine bir proje sahibi olmaları elbette meşru bir hak olarak değerlendirilebilir. Ancak radikal Siyonizm bu meşru hakkın ötesine geçerek Filistin'de bir Yahudi vatanı kurmaktan daha ileri gitmiş ve tüm Filistin'i üzerinde yaşayan Arapları sürerek ele geçirme projesine dönüşmüştür. Bu, başta belirttiğimiz gibi radikal Siyonizmin 19. yüzyıl Avrupa'sına egemen olan sosyal Darwinist ve sömürgeci ideolojilerinden etkilenmesinin bir sonucudur. Yahudi radikalizmi işte bu iki kaynaktan beslenmektedir. Bu radikalizmin sona ermesi için öncelikle Yahudi din adamları fanatik, yabancı düşmanlığını teşvik eden öğretileri temizlemeli, bunun yerine eski ahitin özünde var olan sevgiye, saygıya, adalete, merhamete dayalı ahlak anlayışını yerleştirmelidirler. Nitekim bu yönde çaba gösteren pek çok Yahudi din adamı vardır. Filistin'de uygulanan zulmü eleştiren, bunun Yahudiliğin ahlaki prensipleriyle uyuşmadığını vurgulayan hahamlar umut verici bir mesaj taşımaktadırlar. Ayrıca radikal Siyonizmin siyasi anlamda ılımlılaştırılması da sağlanmalıdır. Bu ılımlılaştırma, İsrail'in var olma ve topraklarının güvenliğini sağlama haklarının korunması, ancak İsrail'in yarım asırdır sürdürdüğü işgale bir son vermesi anlamına gelmektedir. Ayrıca unutmamak gerekir ki, radikal Yahudilerin söz konusu fanatizmi yine Tevrat'ta yer alan açıklamalarla da çelişmektedir. Kan dökenlerin telkinlerini dinlememek ve kötülük görmeye dayanamamak Tevrat'ta Yahudilere bildirilen hükümlerdir. Bu nedenle samimi olarak Allah'a iman eden Yahudilerin şiddet yanlısı, radikal Yahudileri de bu tehlikeden koruyabilmek için kitaplarında yer alan hak hükümlere uymaları ve barışın savunucuları olmaları gerekmektedir. Tevrat'ta barışın, sevginin, merhametin ve güzel ahlakın övüldüğü açıklamalardan bazıları şu şekildedir. Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz ve kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin ve komşuna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekiştiricilik edip gezmeyeceksin. Komşunun kanına karşı ayağa kalkmayacaksın. Öc almayacaksın ve kavminin oğullarına kin tutmayacaksın ve komşunu kendin gibi seveceksin. Radikalizm olarak tanımlanan üslup, Allah'ın müminlere emrettiği üslupla hiçbir şekilde uyuşmaz. Allah, Kur'an'da müminleri yumuşak sözlü, kavga ve çatışmadan kaçınan, en aleyhte görünen insanlara karşı dahi ılımlı ve dostça yaklaşan, tevazulu, sabırlı, merhametli, sevecen bir karakter sahibi insanlar olarak tarif etmektedir. Kur'an ayetlerine bakıldığında ılımlı, yumuşak, hoşgörülü bir üslubun tüm peygamberlerin ortak özelliği olduğu görülür. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını tarif eden bir ayet şöyledir. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Müslümanlar sadece din ahlakını anlatmakla sorumlu olduklarına, insanların üzerinde hiçbir şekilde zorba ve zorlayıcı olmadıklarına, en zalim inkarcılara karşı bile yumuşak söz söylemekle sorumlu tutulduklarına göre radikal de olamazlar. Çünkü radikalizm saydığımız tüm bu özelliklerin aksini savunmakta ve uygulamaktadır. Ayrıca Müslümanlar kendileriyle aynı düşünce ve inanca sahip olmayan kişilerle konuşurken ve onlara İslam ahlakını anlatırken de son derece nezaketli ve saygılı bir üslup kullanmalıdırlar. Amaçları hiçbir zaman karşılarındaki insanı zorlamak değildir. Müslümanların sorumluluğu Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ahlakı en güzel şekliyle insanlara anlatmak ve seçimi karşısındaki insanın vicdanına bırakmaktır. Allah Kur'an'da bir Müslümanın diğer insanlara karşı kullanacağı üslubun nasıl olması gerektiğini açıkça bildirmektedir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.
Gelecek ay dergimizle birlikte vereceğimiz Gelin Birlik Olalım belgeselinin İkinci bölümünde üç dinin ortak inanç ve ahlaki değerlerini ve bu üç dine mensup olan iman sahibi insanların inkarcı felsefelere karşı nasıl bir fikri mücadele vermeleri gerektiğini inceleyeceğiz. Ayrıca bu belgeselde Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelişinden ve bu büyük olayın dinler üzerindeki etkisinden de bahsedeceğiz. Bu belgesel dizimizin sonunda göreceğiz ki, medeniyetlerin birlikteliği ve kardeşliği kolaylıkla kurulabilir. Çünkü üç dinin sanılandan çok daha fazla ortak yönü vardır. Bu ortak yönlerde buluşulduğunda Allah'ın izniyle yeryüzünde çok yakın bir zamanda barış tesis edilecek ve kimi insanların arzuladığı kaos ve çatışma ortamı yeryüzünden silinip yok olacaktır.